Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Küresel gündemin nabzını tuttuğumuz Sınır Ötesi programımızın yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Dünyanın hızla değişen siyasi, askeri ve ekonomik dengelerini birlikte okumaya çalıştığımız programımızda bu hafta Washington ile Tahran arasında şekillenen kritik mutabakatın detaylarına, perde arkasına ve yansımalarına odaklanacağız. Sevgili dinleyenler, Orta Doğu son yılların en kritik eşiklerinden birinden geçiyor. Bu yadsınamaz bir gerçek. Aylar boyunca tüm bölgeyi tehdit eden, küresel enerji piyasalarını sarsan ve uluslararası sistemi alarma geçiren ABD-İran çatışmasının ardından taraflar nihayet bir uzlaşıya vardıklarını açıkladılar. Ancak Cuma günü imzalanması beklenen bu anlaşma net sonuçlar üretebilmiş değil. Washington ile Tahran arasında imzalanması beklenen mutabakat, bir yandan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, yaptırımların kısmen gevşetilmesini ve yeni bir diplomatik sürecin başlatmasını vaat ediyor. Ancak diğer yandan hem İsrail'de hem de İran'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde sert tartışmaları beraberinde getiriyor. Kimileri bunu İran'ın direnişinin tescili olarak görüyor. Kimileri ise sadece bir ateşkes ve yeniden toparlanma molası olarak değerlendiriyor. Peki gerilim dolu geçen 3,5 ayın ardından kim kazandı, kim kaybetti? İsrail'in aylarca sürdürdüğü askeri baskı neden siyasi sonuç üretemedi? Trump yönetimi neden Tel Aviv ile karşı karşıya gelmeyi göze aldı? İran ekonomik olarak ağır yara almışken neden zafer ilan ediyor ve en önemlisi bu mutabakat kalıcı bir barışın başlangıcı mı yoksa daha büyük bir çatışmanın kısa süreli arası mı? Bu sorular sadece Tahran ve Washington'ı ilgilendirmiyor kuşkusuz. Yaşanan gelişmeler aynı zamanda ABD-İsrail ilişkilerinde yeni bir gerileme de işaret ediyor. İsrail basınında anlaşma stratejik başarısızlık olarak tanımlanırken işgal devletinde birçok siyasi aktör ilk kez bu kadar açık biçimde Washington'ın bölgesel önceliklerinin İsrail'in öncelikleriyle örtüşmediğini dile getiriyor. Bir başka ifadeyle tartışma artık yalnızca İran'ın geleceği değil, İsrail'in bölgesel konumu ve Amerika'nın Orta Doğu stratejisinin yönü üzerinde de yoğunlaşıyor. Öte yandan İran cephesinde de tablo sanıldığı kadar rahat değil. Dışarıda ayakta kalmayı başaran rejim, içeride savaşın ekonomik faturasıyla, halkın yükselen beklentileriyle ve Washington'la uzlaşmayı ihanet olarak gören sertlik yanlısı çevrelerin baskısıyla karşı karşıya. Bu nedenle savaş sonrası dönemin Tahran açısından en az savaş kadar zorlu geçmesi bekleniyor. Bugün Sınır Ötesi programımızda ABD-İran mutabakatının perde arkasını, görünen ve görünmeyen boyutlarını, İsrail'deki siyasi depremi, Siyonistlerin medyasındaki sert eleştirileri, Washington'daki güç mücadelelerini, İran'ın iç dengelerini ve tüm bunların Orta Doğu'nun geleceğine nasıl etki edeceğini konuşacağız. ABD-İran anlaşması bölgeye barış mı getiriyor yoksa sadece geçici bir soluklanma mı? Bu sorunun cevabını arayarak başlayalım programımıza sevgili dinleyenler. Geçen Mart ayından bu yana Donald Trump yaklaşık 40 farklı vesileyle İran'la bir anlaşmaya çok yakın olduklarını iddia etmişti. Trump'ın iddiası nihayet doğru çıktı. Pazar gecesi hem Washington hem de Tahran yaklaşık 4 aydır süren savaşı sonlandıracak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Bu gelişme savaştan bitap düşmüş Orta Doğu'ya ve genel anlamda tüm dünyaya rahat bir nefes aldırırken küresel enerji piyasaları üzerindeki baskıyı da nispeten hafifletmiş gözüküyor. Ancak madalyonun diğer yüzü oldukça düşündürücü. Bu uzlaşı iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren köklü sorunları çözmeye yetecek mi peki? Amerikalıların mutabakat muhtarası olarak adlandırdığı metnin Cuma günü Cenevre'de imzalanması planlanıyor. Sızan bazı detaylar olsa da resmi metnin o güne kadar gizli kalacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte her iki taraf da anlaşmayı kendi kamuoyuna bir zafer gibi sunmaya çalışacaktır ki öyle yapıyorlar. Ancak iddialara ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Zira birçok gerçeklikten uzak olabilir bu değerlendirmeler, bu zafer anlatıları. Peki anlaşmanın içeriğine ilişkin neler söyleniyor? Sızan detaylarda neler var? ABD ve İran Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukayı kaldıracak ve stratejik su yolu 30 gün içinde yeniden açılacak. Taraflar İran'ın nükleer programına ilişkin nihai anlaşmayı şekillendirmek üzere 60 günlük yoğun bir müzakere sürecine girecek. ABD açısından en acil başlık İran'ın elindeki silah yapımına uygun 400 kilogramı aşan yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoku ve buna eşlik eden 9000 kilogramlık düşük düzeyli uranyum. Trump aylardır bu stoğun ABD'ye teslim edilmesini şart koşuyordu. Tahran ise bunu reddedip zenginleştirme seviyesini düşürmeyi önerdi. Görünüşe göre Amerikalılar bu konuda geri adım attı. Şimdi Uluslararası Atom Enerji Ajansı sürece dahil olacak ve uranyumun üçüncü bir ülkeye gönderilmesi de dahil olmak üzere en uygun formül bulunmaya çalışılacak. İmzanın atılmasıyla birlikte ABD, İran'a geçici ve kısmi bir yaptırım muafiyeti tanıyacak. Bu kapsamda Tahran'a petrol ihracat izni verilecek ve dondurulmuş varlıklarından 24 milyar dolara kadar olan kısmın serbest bırakılması sağlanacak. Elbette bu fonlar sıkı kısıtlamalar eşliğinde ve aşamalı olarak serbest kalacak. Muhtara'nın bir diğer hedefi İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü savaşı durdurmak. Ancak gelen bilgiler metnin bu konuda oldukça muğlak olduğu yönünde. İsrail'in güneyi Lübnan'da işgal ettiği topraklardan çekilip çekilmeyeceği sorusu hala belirsizliğini koruyor. Anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte petrol piyasaları hızla nefes aldı denilebilir. Brent ham petrolün varil fiyatı 80 doların altına inerek Mart ayının başından bu yana en düşük seviyesini gördü ve yine de bu rakamın savaş öncesine kıyasla hala 15-20 dolar daha yukarıda olduğunu söylememiz gerekiyor elbette. Hürmüz'ün açılmasıyla birlikte Körfez'den çıkmak için aylardır bekleyen yaklaşık 60 petrol tankeri harekete geçecek. Ayrıca Körfez üreticilerinin savaş boyunca depolarında biriktirdiği ciddi bir arz fazlası da piyasaya sürülmeyi bekliyor. Her şeye rağmen Boğaz'daki deniz trafiğinin savaş öncesi ritmine dönmesi aylar alabileceği vurgulanıyor. Özellikle de nihai anlaşma müzakerelerinin tökezleme ihtimali bu kadar yüksekken. Kazananlar ve kaybedenler listesine dair neler söylenilebilir peki? Eğer bu mutabakatla birlikte gerçekten savaşın sonuna gelindiyse sevgili dinleyenler ortada ne yazık ki belirgin bir galip yok denilebilir. Hatırlayalım, bombalar yağmaya başladığında Donald Trump İran halkına özgürlük saatiniz geldi diye seslenmişti. Bugün ise Trump devirmek istediği o rejimle masaya oturmak zorunda kaldı. Bu durum Washington'da şimdiden büyük bir çatlağa yol açmış durumda. Cumhuriyetçilerin şahin ismi Senatör Lindsey Graham bu anlaşmanın mutlaka kongre denetimine tabi tutulması gerektiğini yüksek sesle ilan etti bile. Dahası Graham'ın bu muhtaranın mimarı olarak görülen başkan yardımcısı Vance'i gelecekte ortaya çıkabilecek her olumsuz sonucun tek sorumlusu ilan etmeye niyetli olduğu net bir şekilde seziliyor. Madalyonun İsrail tarafı ise çok daha sancılı. İşgal devletinin yönetimi uzun süredir İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın yalnızca nükleer programı değil, aynı zamanda Tahran'ın füze cephaneliğini ve bölgesel milis güçlerine verdiği desteği de kapsaması gerektiğinde ısrarcıydı. Ancak muhtara bu iki kritik dosyanın nihai anlaşmanın bir parçası olacağına dair en ufak bir işaret bile barındırmıyor. İsrail açısından bilanço oldukça ağır sevgili dinleyenler. İran'ın füze programı hasar görmüş olsa da Tahran işgal altındaki Filistin topraklarına füze fırlatmaya devam etti. Hizbullah'a verdiği lojistik destek de kesilmedi. İsrail bu süreçte en yakın müttefikleriyle ilişkilerini zedeledi. Washington'daki sol demokratlar ve cumhuriyetçiler içindeki bir kesim ABD'yi bölgedeki bir savaşa sürüklediği için doğrudan İsrail'i suçluyor. Hatta son haftalarda Donald Trump'ın bizzat Netanyahu'ya karşı küfürler savuracak ölçüde belirginleşmişti bu öfke. Financial Times'ın kıdemli yazarlarından Edward Luckey, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkinin tarihinin en zorlu döneminden geçtiğini yazıyor. Yazara göre aradaki iplerin kopma noktasına gelmesinin temel nedenleri şunlar. Trump, Netanyahu'nun fevri askeri adımlarının ABD'nin diplomatik çabalarını sabote ettiğini ve kendisini zor durumda bıraktığını düşünüyor. Trump, başlangıçtaki rejim değişikliği ve muhalefete destek gibi büyük hedeflerinden vazgeçti. Artık tek odağı Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlamak ve küresel enerji akışını korumak gibi daha sınırlı maddeler barındırıyor. Trump'ın hedefleri arasında bunlar var. Gazetenin yorumuna göre ABD ile İran arasında varılacak muhtemel bir anlaşmanın Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonu olabileceği vurgulanıyor. Yıllardır iç ve dış politikayı İran'ın varoluşsal bir tehdit olduğu tezi üzerine kuran Netanyahu şimdi iki kötü seçenekle karşı karşıya diyor Financial Times. Netanyahu'nun ilk kötü seçeneği anlaşmayı kabul etmek, İran'ın ekonomik ve siyasi olarak yeniden güçlenmesini izlemek. Tabii bu durum Netanyahu'nun tezlerinin çökmesi anlamına geliyor tespitinde bulunuyor Financial Times. Ya da ABD'ye kafa tutmak, müzakereleri baltalamaya çalışarak Trump yönetimiyle doğrudan bir savaşa girmek. Gazeteye göre Netanyahu siyasi krizlerden sıyrılmasıyla tanınan bir lider olsa da bu kez köşeye sıkışmış durumda. Eğer Trump'ın İran'la yürüttüğü diplomasiyi sabote etmeye kalkarsa kendi politikalarını çiğnetmeye hiç niyet olmayan Trump'tan çok sert bir karşılık alabilir. Bu sürecin en büyük kaybedeni Netanyahu olacak gibi duruyor değerlendirmesinde bulunuyor Financial Times. İsrail'i eski ajan Ben Masem ise oldukça bir farklı iddiada bulunuyor sevgili dinleyenler. İran'la anlaşan Trump'ı Netanyahu'ya ihanet etmekle suçluyor ve Netanyahu bu anlaşmayı bozmak için Trump'ın hiç görülmemiş Epstein dosyalarını sızdıracak iddiasında bulunuyor İsrail'i eski ajan Ben Masem. ABD-İran mutabakatının uluslararası medyadaki yansımalarına bakmaya devam edelim sevgili dinleyenler. İngiliz yine Financial Times gazetesindeki bir habere atıfla devam ediyoruz. ABD ile İran arasında varılan ve Orta Doğu'daki savaşı durdurmayı amaçlayan mutabakat muhtarasını masaya yatırıldığı başyazısında bu kritik adımın kalıcı bir çözüm üretmekten ziyade en başta önlenebilecek bir krizin ardından Trump'ın elindeki en az kötü seçenek olduğunu söylüyor Financial Times'ın baş yazısında mevcut konjonktür. Nisan ayında ilan edilen ateşkesi 60 gün daha uzatan ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını öngören bu anlaşmanın kalıcı bir diplomatik başarıya dönüşmesi analize göre büyük oranda Washington'ın Tel Aviv üzerindeki baskısına bağlı. Başyazıda Trump ve Netanyahu'nun savaş hedeflerine ulaşamadığı vurgulanıyor. İran rejimi yıkılmadığı gibi ağır askeri darbelere dayanabileceğini ve Hürmüz Boğazı'nı kapatma kapasitesini kanıtlayarak masadan diplomatik olarak daha güçlü çıktığının altını çiziyor Financial Times. Savaş başlamadan önce zaten nükleer müzakereler yürüyor ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer normal akışında ilerliyordu. Askeri kampanya bu statüyü değiştirmediği deniliyor. İran, ABD'nin taleplerine boyun eğmemiş olsa da savaş nedeniyle devasa ekonomik kayıplar yaşadığı vurgulanıyor. Ülkede tırmanan enflasyon ve potansiyel halk ayaklanması riski Tahran'ı önümüzdeki 60 günlük süreçte nihai bir anlaşma için masada ciddi olmaya zorluyor deniliyor. Dolayısıyla savaşın bitmesi iki tarafın da çıkarına olduğunu vurgulayan Financial Times'a göre anlaşmanın önündeki en büyük tehdit ABD'deki şahinler, İran'daki sertlik yanlıları ve savaşı sürdürmek isteyen işgal devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu. Gazete Trump'ın Tel Aviv üzerinde gerçek bir baskı gücü olduğunu hatırlatıyor. Çünkü İsrail hem askeri, lojistik hem de siyasi koruma açısından tamamen Washington'a bağlı durumda. Trump'ın kararları ben veriyorum, Netanyahu değil, başka şansı yok, bu anlaşmayı kabul edecek sözleri bu baskıyı tescilliyor değerlendirmesinde bulunuyor Financial Times. Evet, gazete yaşanan tecrübenin tek başına askeri üstünlüğün tehditleri savuşturmaya yetmediğini gösterdiğini de vurguluyor. İsrail ve bölgenin güvenliği için İran ve müttefiklerini içeren Lübnan'da kalıcı ateşkesi sağlayan daha geniş bir diplomatik kulvarın açılması gerektiği tespitiyle birlikte analiz tamamlanıyor. ABD İran arasındaki mutabakatın işgal devleti içindeki yansımalarına ve tepkilerine gelinecek olunursa sevgili dinleyenler, ABD ve işgal devletinin Aslanın Kükremesi, Destansı Öfke gibi isimlerle başlattıkları saldırıların ardından gelinen bu mutabakat zaptı işgal devletinde tam bir ihanete uğramışlık sendromuna neden olmuş gözüküyor. Tel Aviv'e sorulma ihtiyacı bile duyulmadan alınan bu karar faşist Netanyahu hükümetinde ve medyasında tam bir şok etkisi yapmış gözüküyor. İsrail basında yer alan analizlerde İran ile yapılması beklenen anlaşma ülkede farklı siyasi kesimleri aynı noktada buluşturan nadir bir uzlaşma olarak değerlendiriliyor. Ancak bu uzlaşmanın içeriği olumlu bir birlikten ziyade stratejik başarısızlık eleştirisi etrafında şekilleniyor. Yedioth Ahronot gazetesinde yazan Ben Dror Yemini, İsrail'de uzun süredir bu ölçekte bir siyasi birlik görülmediğini belirterek anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bunun hem İsrail hem de ABD açısından başarısızlık olarak görüldüğünü ifade ediyor. Yemini'ye göre sol kanattan Yair Golan'dan sağ kanattan Bezalel Smotrich'e kadar geniş bir siyasi yelpaze anlaşmayı olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriyor. Yazara göre bu durum yeni Orta Doğu söyleminin de fiilen başarısızlığı anlamına geliyor. İsrail siyaseti Washington'dan yediği bu diplomatik tokatın şokunu atlatmaya çalışırken aşırı sağcı koalisyon ortakları ise Trump'a karşı meydan okuma yarışına girmiş vaziyette. Muhalefet ise faturayı doğrudan Netanyahu'ya kesiyor. Netanyahu'nun faşist hükümetinin radikal figürleri ABD'nin bu hamlesini tanımayacaklarını ilan ediyorlar. Trump'ın anlaşmasına bayrak açan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'nin bir eyaleti veya muz cumhuriyeti değildir. Egemen bir devletiz diyerek Washington'a rest çekmeye yeltendi bile. Anlaşmayı İsrail ve özgür dünya için kara bir gün olarak niteleyen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, askeri kazanımların bir kalemde silinmesini hazmedememiş gözüküyor. Rejimi devirme mücadelesini kendi başlarına ve farklı yollarla sürdüreceklerini iddia eden Smotrich, ordunun hareket özgürlüğünün kısıtlanamayacağını savunuyor. Muhalefet cephesi ise bu gelişmeyi Netanyahu'nun yıllardır pazarladığı güvenlik doktrininin çöküşü olarak tescilliyor. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, vatandaşlar İsrail'in gıyabında yapılan bir anlaşmaya uyanıyor. Netanyahu kenarda zayıf, hasta ve izole bir şekilde dururken, pilotlarımızın cesaretiyle elde edilen devasa başarılar tek bir imza darbesiyle silindi. Netanyahu, Hamas için, İran için iyidir ama İsrail için bir varoluşsal tehdittir ifadelerini kullanıyor. Gelinen noktadan duyduğu rahatsızlığı ifade ederken Yair Golan. Eski Genelkurmay Başkanı ve bugün Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz ise bu mutabakatı net bir stratejik başarısızlık olarak tanımlıyor ve ufukta beliren çetin askeri hukuki mücadeleyi göğüslemek adına acil erken seçim ve birlik hükümeti çağrısında bulunuyor. İsrail basını askeri sansürün ve resmi anlatıların arkasına saklanmayı bırakarak operasyonel hedeflere ulaşılamadığını çarpıcı analizlerle manşetlerine taşıyor sevgili dinleyenler. Dilerseniz kısa kısa İsrail medyasında yer alan analizlerden küçük bir derleme yaptık. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. İsrail Hayom gazetesinden Dani Çitronoviç şunları söylüyor. Aslanın kükremesi operasyonu başarısız olmuştur. Rejimi zayıflatmak bir yana, Tahran ekonomik, siyasi ve güvenlik açısından daha güçlenerek masadan kalkmıştır. Maarif gazetesinden Ben Kaspit, Trump ve Netanyahu bölgenin yüzünü değiştirmek için sonsuz bir savaş başlattı ancak onu sadece daha kötüye değiştirdiler. Amerikan gücünün sınırları görüldü tespitinde bulunuyor. Yine Maarif gazetesinden Ayel Over, İsrail varoluşsal bir çatışmada yapayalnız kaldı. İbrahim anlaşmaları süreci tıkanırken Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye'yi içeren yeni bir İslami ittifak doğabilir tespitinde bulunuyor. Yedioth Ahronot'tan Nadav Eyal şu tespitlerde bulunuyor. İsrail en kötü senaryoyu yaşıyor. Detaylarını bilmediği bir anlaşmayı bekliyor ve en önemlisi tek müttefiki ABD ile açık ve sert bir çatışma içerisinde. Yine İdot Ahronot'tan Nahum Barnea, askeri istihbarat ve Mossad içinde İran'ın bu operasyonlardan güçlenerek çıkacağını bilenler vardı. Ancak medya ve hükümet baskısından korkup sessiz kaldılar tespitinde bulunuyor. Yine İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'in kıdemli analisti Tizi Barel, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran politikalarını çok sert bir dille eleştirdiği yazısında iki liderin İran stratejisini en başından kaybedileceği belli bir savaş olarak yorumluyor. Analizinde çarpıcı bir benzetme yapan Barel şu soruyu soruyor. Trump mı İsrail'i kendi kullandığı otobüsün tekerlekleri altına itti, yoksa Netanyahu mu siyasi intihar için en iyi yolun bu olduğuna karar verdi? Barel konuyu hukuki ve siyasi açılardan değerlendirmek için kurgusal bir senaryo ortaya atıyor. Senaryoya göre İsrail, Trump'a siyasi intihara teşvik suçlamasıyla dava açıyor. Ancak yazar, Trump'ın hukuk ekibinin de buna güçlü bir karşı davayla yanıt verebileceğini söylüyor. Trump cephesi, Netanyahu'nun ABD'yi İran konusunda yanlış yönlendirdiğini, Trump'ı oyuna getirerek kendi intihar yolculuğuna sürüklendiğini savunabilir tespitinde bulunuyor. Trump ve Netanyahu'nun İran'a karşı uzun süre ortak hareket ettiğini hatırlatan Barel, yaşanan başarısızlıkta iki liderin de suç ortağı olduğunu belirtiyor. Ortaya çıkacak siyasi faturanın çok ağır olacağını vurgulayan yazar, bu sürecin maddi ve siyasi tazminatını hesaplamayı ise emlak geçmişine atıfta bulunarak Trump'ın en iyi bildiği iş diyerek ironik bir dille eleştiriyor. İsrail'li ünlü sosyolog ve psikoloji uzmanı Dr. Lizars Bargalit ise Maarif gazetesindeki köşesinde Netanyahu'nun ruh halini analiz ediyor. Dr. Margalit'e göre Netanyahu'nun savaşın hedeflerine ulaşılamadığı yönündeki eleştirilere cevap verirken sarf ettiği, "Eğer biz harekete geçmeseydik, hepiniz toplu ölüm riskiyle karşı karşıya kalacaktınız" sözlerini kritik ettiği yazısında Margalit, Netanyahu'nun bu sözlerini sıradan bir siyasi savunma değil, doğrudan bilinçaltının suçüstü yakalanması olarak tanımlıyor. Bunun siyasi dil sürçmesi değil, narsisistik ayrışma olarak yorumluyor. Netanyahu, "hepiniz ölüm riski altındaydınız" diyerek kendisini halkın kaderine ortak etmiyor. Aksine kullandığı "hepiniz" ifadesiyle kendisini toplumun tamamen üstünde ve dışında konumlandırıyor diyerek Netanyahu'yu eleştiriyor Dr. Margalit ve şöyle devam ediyor. Netanyahu, toplu ölüm gibi radikal bir korku dekoru inşa ederek toplumu yapay bir yok oluşun eşiğine getirdi. Buradaki esas kurnazlık ise şu, kendisini bu kıyameti tek başına engelleyen Mesih ilan ederek halkın hesap sorma hakkını ve meşru eleştirilerini daha doymadan nankörlük parantezine alıp boğmak istiyor tespitinde bulunuyor Netanyahu'yu eleştirirken Dr. Margalit. Mutabakatın İran'daki yansımalarına bakacak olursak sevgili dinleyenler, bakalım neler dillendiriliyor İran medyasında ve siyasi arenasında. ABD ile yaşanan 3 aylık askeri çatışmayı geride bırakmaya hazırlanan İran yönetimi dış tehdidi savuşturmuş görünse de şimdi çok daha kritik bir iç krizle karşı karşıya. Savaşın yıkıma uğrattığı ekonominin ortasında kalan Tahran, bir yandan halkın acil refah beklentilerini karşılamak, diğer yandan ise Washington ile masaya oturulmasına öfkeli olan radikal muhafazakarları teskin etmek zorunda. Cuma günü ABD ve İran arasında imzalanması beklenen ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da içeren geçici anlaşma, Tahran üzerindeki yaptırımların kısmen esnetilmesini ve dondurulan bazı varlıkların serbest bırakılmasını öngörüyor. Ancak bu durum, rejimin üzerindeki baskıyı azaltmak yerine yeni bir çatışmanın fitilini ateşleyebileceği öngörülüyor. Yıllardır süren ağır yaptırımların üzerine binen 3 aylık savaş, İran sanayisine ve altyapısına devasa zararlar verdi. enflasyonun kontrolden çıktığı, yerel para biriminin eridiği ve işsizliğin zirve yaptığı ülkede halk, anlaşmayla birlikte gelecek her kuruşun hayat standartlarını yükseltmek için kullanılmasını istiyor. Madalyonun diğer yüzünde ise 3 aylık savaştan zaferle çıktığına inanan ve rejim saflarında konsolide olan radikal muhafazakarlar var. Özellikle mecliste ve medyada güçlü olan Paydari Cephesi gibi gruplar ABD ile müzakere masasına oturulmasına şiddetle karşı çıkıyor. Bu kesimdeki öfkenin en temel sebebi çatışmaların ilk gününde hayatını kaybeden dini lider Ayetullah Ali Hameyne'nin intikamı alınmadan ABD ile uzlaşmaya gidilmesi. Rejimin milis gücü BESİÇ'in bir üyesi Reuters'a verdiği demeçte şu sözlerle tepkisini dile getiriyor. Liderimizi şehit eden düşmanla savaşı kazanmış olmamıza rağmen anlaşma yapıyorlar. İmam Hümeyni'nin kanının intikamına ne oldu? Cuma günü imamın katilleriyle el sıkışacaklar değerlendirmesinde bulunuyor. BESİÇ üyesi Reuters'a verdiği demecinde. Meclis başkanı ve aynı zamanda baş müzakereci olan Muhammed Bakır Kalibbaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı hedef tahtasındaki isimler olarak ön plana çıkıyor. Paydari cephesi Bakan Erakçı'yı koltuğundan etmek için meclise resmen gen soru önerisi dahi vereceklerini duyurdu. Rejim içindeki bazı şahin yetkililer ise her şeye rağmen askeri kapasitenin birinci öncelik olduğunu ve silahlanma programının tam gaz devam edeceğini belirtiyor. Bu arada savaş sürecinde gücünü daha da artıran devrim muhafızları ordusu, ölen dini liderin yerine oğlu Müçtaba Hameyne'nin geçmesini sağladı. Müçtaba Hameyne'nin henüz kamuoyunun önüne çıkmamış olsa da iplerin tamamen devrim muhafızlarının elinde olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre devrim muhafızları rejimin bekası için bu geçici anlaşmayı destekliyor ve statükoyu korumak adına hem sokaktaki halkı hem de anlaşmaya karşı çıkan ideolojik muhafazakarları ezmeye hazır olduğu tespitinde bulunuyor pek çok değerlendirme. Özetle İran yönetimi Washington ile kırılgan bir ateşkes sağlasa da sevgili dinleyenler içeride yıkılmış bir ekonomi, patlamaya hazır bir halk ve ihanete uğradığını düşünen radikal bir taban arasında sıkışmış durumda. Tahran'ın bu dengeyi ne kadar sürdürebileceği ise önümüzdeki birkaç içinde netleşecek gibi gözüküyor. Mutabakatın ABD açısından değerlendirilmesine geçilecek olunursa, ABD ve İran arasında varılan mutabakat muhtırası küresel piyasalara derin bir nefes aldırsa da Donald Trump'ı Amerikan iç siyasetinde ve küresel ittifaklarda çok engebeli bir yol bekliyor. Yaklaşan Kasım ayı kongre ara seçimleri öncesinde Amerikan kamuoyunda zaten popüler olmayan bu savaştan çıkmaya çalışan Trump, attığı bu adımla adeta diplomatik bir kumar oynadığı vurgulanıyor. Analistlere göre bu uzlaşı hem iç hem de dış politikada 5 büyük krizi tetikleme potansiyelini taşıyor. Birinci büyük krizin Cumhuriyetçi Parti içinde yaşanacağı söyleniyor. Hatta bıçaklar çekildi bile. Trump kendi partisi içindeki şahinlerin sert muhalefetiyle karşı karşıya. Muhafazakar kanat önderleri anlaşmayı İran'a teslimiyet ve taktiksel bir felaket olarak nitelendirirken, Trump'ın en yakın müttefiklerinden Senatör Lindsey Graham, Washington ve Tahran'ın açıklamaları arasında çelişkilerden ciddi endişe duyduğunu belirtiyor. ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, İranlılar Trump'ı adeta bir keman gibi çaldılar. Bu yüzden istedikleri anlaşmayı elde ettiler. İranlılar bunu gördü. Haftalarca hatta aylarca onun bir anlaşma yapmayı ne kadar çaresizce istediğini gördüler ve onu manipüle ettiler ifadeleriyle Trump'ı yerden yere vuruyor. Eleştirileri göğüslemeye çalışan Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın dondurulan milyarlarca dolarlık varlığının hemen serbest bırakılmayacağını, fon akışının ancak Tahran nükleer kriterleri karşıladıkça kademeli olarak yapılacağını savunuyor. Anlaşma petrol fiyatlarını düşürse de sevgili dinleyenler, piyasa uzmanları Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin ve hasar gören altyapının savaş öncesi normale dönmesinin ancak 2027 yılını bulabileceğini belirtiyor. Bu lojistik gecikme hayat pahalılığı nedeniyle Trump'tan memnun olmayan %70'lik seçmen kitlesinin öfkesini dindirmeye yetmeyebilir ve Trump'a beklediği siyasi avantajı sandıkta sağlamayabilir tespitinde bulunuluyor. üçüncü büyük kriz olarak Trump yıllarca Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı felaket olarak nitelendirmiş ve Obama'yı Tahran'a nakit para akıtmakla suçlamıştı. Şimdi kendisi benzer bir masaya oturan Trump, eğer Obama'nınkinden net bir şekilde daha katı ve daha iyi bir anlaşma ortaya koyamazsa, demokratların çok ağır siyasi saldırılarına uğrayacak. Kulislere göre Trump'ın en büyük korkusu da tam olarak bu kıyaslama deniliyor. Dördüncü olarak bu ani barış kararı Washington'ın Orta Doğu müttefikleriyle olan köprüleri ciddi şekilde yıprattı. Tam Tahran'ı köşeye sıkıştırmışken bu anlaşmanın yapılmasını bir teslimiyet olarak gören Tel Aviv için en iyi senaryo bu müzakerenin çökmesi ve savaşın yeniden başlaması. Hatta İsrail'in imza öncesi Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları Trump'ı çok sinirlendirdi ve süreci saatlerce geciktirdi. İran'ın drone ve füze saldırılarına maruz kalan Körfez ülkeleri topraklarında ABD askeri unsurlarını barındırmanın risklerini sorgulamaya başladı. Yine Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran ile ortak bir geçiş ücreti sistemi kurmayı planladığı iddiasıyla Umman'ı bombalamakla tehdit etmesi Maskat'ta şok etkisine neden olmuştu. Bu geçici mutabakat aslında en zor nükleer sorunları çözmüş değil. Sadece 60 gün ileriye erteledi. Şu an iki tarafın elinde nükleer programın geleceğine dair net ortak bir metin yok. Trump eğer bu sürede uzlaşı çıkmazsa askeri saldırılara yeniden başlayabileceğinin sinyalini veriyor. Hatta bu noktada yeni tehditler savurdu bugün. Ancak kamuoyu anketleri Amerikan seçmeninin yeni bir savaşa tamamen karşı olduğunu gösteriyor. Velhasıl eğer Trump önümüzdeki iki ay içinde somut, kalıcı ve Obama'nınkinden daha sert bir nükleer anlaşmayı koparabilirse bu durum Cumhuriyetçiler için devasa bir seçim zaferine dönüşebilir. Aksi takdirde bölge çok daha büyük bir tırmanışla yeniden topyekün bir savaşın içine çekilebilir. Öngörüsü dillendiriliyor uluslararası analizlerde sevgili dinleyenler. Evet, bu arada ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir konferansta sarf ettiği İsrail ve Yahudi temeli olmasaydı Amerika var olmazdı sözlerine değinmeden geçmek istemiyoruz. Büyükelçinin bu sözleri ABD siyasetinde ve medyasında kelimenin tam anlamıyla bir infiale yol açmış gözüküyor. Amerikalı siyasetçiler, emekli askerler ve gazeteciler peş peşe açıklamalar yaparak büyükelçinin derhal görevden alınmasını talep ediyor. Tartışmayı daha da alevlendiren detay ise zamanlaması oldu. Büyükelçi Huckabee bu sözleri ABD Başkanı Donald Trump'ın asıl ABD olmasaydı İsrail var olmazdı açıklamasından sadece birkaç saat sonra söyledi bu sözleri. Bu durum Huckabee'nin kendi başkanına meydan okuduğu ve İsrail'in çıkarlarını ABD'nin üzerinde tuttuğu yorumlarına yol açtı. Büyükelçinin sözlerini ABD kamuoyundan gelen sert tepkilere şöyle bir göz atalım sevgili dinleyenler. Mesela Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, "Biz varlığımızı İsrail'e değil, Tanrı'ya borçluyuz. Bu sözler gerçekten iğrenç," diyor. Siyasi yorumcum Ana Kasparyan, "Amerika İsrail sayesinde kurulmadı. Eğer öyle düşünüyorlarsa askeri ve finansal yardımları tamamen keselim de görelim bakalım. İsrail ABD olmadan ayakta kalabiliyor mu?" Emekli albay Daniel Davis, "Bu adam ABD'nin çıkarlarını savunmuyor. Bir büyükelçinin görevi başka bir ülkenin reklamını yapmak değildir. Derhal istifa etmelidir," paylaşımında bulunmuş. Eski Cumhuriyetçi delege Teresa Hoppe, "Başkan Trump'a çağrı yapıyorum. Kendi ülkesini aşağılayan bu adamı acilen görevden alsın." Gazeteci Max Blument Clayton Morris ise Huckabee'yi İsrail'in geçici görevli memuru ve İsrail ajanı olarak nitelendiren gazeteciler arasında büyükelçinin ABD'nin kurucu babalarını İsrail'i boşluğuymuş gibi göstererek komik duruma düştüğünü belirtiyor. Gelen eleştirilerin en net ortak noktası sevgili dinleyenler, tarihi gerçekler oldu. Eski Genelkurmay Subayı David Payne ve yazar Asal Rahat isim gibi isimler basit bir matematik hesabını hatırlatarak tepkilerini dile getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri modern İsrail Devleti kurulmadan tam 172 yıl önce zaten vardı. Analistler Huckabee'nin diplomatik sınırları tamamen aştığını ve Trump'ın bu sadakat krizine karşı nasıl bir adım atacağının merakla beklendiğini vurguluyor. Son olarak mutabakatı Körfez ülkeleri açısından değerlendirerek programımızı toparlamak istiyoruz sevgili dinleyenler. Körfez başkentleri için bu mutabakat bir barışın başlangıcı değil. Aksine Washington ile yapısal bağların koptuğu, İsrail ile kurulan o stratejik çerçevenin altının oyulduğu ve yeni bir hesap görme döneminin başladığının anı olarak değerlendirmek, okumak mümkün sevgili dinleyenler. Evet, Körfez ülkelerinin Washington'a bakışı savaşın öncesinde de sorgulanıyordu. Ancak savaş bu sorgulamayı yapısal bir şüpheciliğe dönüştürdü. Körfez ülkeleri için ABD artık güvenilir bir koruyucu değil. Bu net bir şekilde görülüyor. Bizzat başlattığı yangını söndürmeye çalışan ama ateşin nereye sıçrayacağını kontrol edemeyen tekinsiz bir itfaiyeci konumunda Trump yönetimi. Yine Trump yönetiminin savaşı yönetirken tutarlı bir strateji sergileyememesi ve Körfez altyapısını İran, drone ve füze saldırılarına karşı koruyamaması Riyad ve Abu Dhabi'de bardağı taşırdı. Körfez için artık Washington'a aşırı bağımlılık sürdürülemez bir güvenlik riski olarak görülüyor. Bu savaşın en kılıcı ve en radikal jeopolitik sonuçlarından biri İbrahim anlaşmalarının zemin kaybetmesi oldu sevgili dinleyenler. İsrail, Körfez başkentlerinin gözünde artık bölgeye güvenlik sağlayan bir ortak değil. Aksine kendi askeri tırmanma ve agresif genişleme ajandasına Körfez'i de sürükleyen, faturayı ise bölge devletlerine ciro edip çekilen bir aktör olarak kodlandı. İran'ın sert saldırıları karşısında askeri caydırıcılığın çalışmadığını gören özellikle Birleşik Arap Emirlikleri mutabakat yaklaşırken keskin bir pragmatizmle gerilimi düşürme kulvarına döndüğü gözlemleniyor. Batı medyasına yansıyan haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri sevgili dinleyenler İran'a yönelik milyarlarca dolarlık fonun serbest bırakılması konusunda Tahran ile anlaşmaya vardı bile. Toplam tutarı 10 ila 20 milyar dolar arasında değişebileceği, ilk etapta ise yaklaşık 3 milyar doların İran'ın kullanımına açıldığı öne sürülüyor. Reuters'a göre anlaşma İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze ve İHA saldırılarını durdurması karşılığında şekillendi. Taraflar arasında ekonomik işbirliği, istihbarat paylaşımı ve ikili ilişkilerin yeniden canlandırması da mutabakatın unsurları arasında yer alıyor. İran'ın benzer bir düzenleme için diğer bazı körfez ülkeleriyle de temas kurduğu ileri sürülüyor. Analistlere göre muhtemel anlaşma İran'ın savaşın yol açtığı zararlar için dolaylı bir tazminat elde ettiği, ABD'nin ise doğrudan ödeme yapmadığını savunabildiği bir formül sunarken, Birleşik Arap Emirlikleri açısından da güvenlik risklerinin azaltılması ve Dubai'nin bölgesel ticaret merkezi konumunun korunması hedefini taşıyor. Abu Dhabi'nin hesabı şu sevgili dinleyenler, Washington'ın bizi koruyacağından emin olamıyorsak Tahran'la doğrudan bir güvenlik mutabakatı kurmak daha düşük maliyetli olabilir tezine dayandırılıyor bu süreç. Bu açıdan bakıldığında mesele yalnızca İran'a aktarılacak milyarlarca dolar değil aslında. Aynı zamanda Körfez güvenlik mimarisinin ABD merkezli yapıdan daha çok bölgesel uzlaşı ve karşılıklı caydırıcılık modeline doğru evrilmeye başladığını gösteriyor bu yaşanan süreç. Burada dikkat çekici olan nokta sevgili dinleyenler, böyle bir adımın aynı zamanda ABD'nin bölgedeki nüfuzuna ilişkin güçlü bir mesaj da taşıyor. Eğer bir Amerikan müttefiki güvenliğini sağlamak için İran'la doğrudan anlaşma yapmayı tercih ediyorsa, bu durum Washington'ın caydırıcılığına duyulan güvenin eskisine kıyasla çok daha zayıfladığının göstergesi olarak değerlendirilmek mümkün. Bu nedenle Reuters'ın haberinin doğru çıkması halinde konu sadece Birleşik Arap Emirlikleri-İran ilişkileri değil, ABD'nin Körfez'deki güvenlik mimarisinin geleceği açısından da stratejik bir dönüm noktası olarak görülecektir kuşkusuz. Evet sevgili dinleyenler, bu değerlendirme ile bugünkü Sınır Ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir Sınır Ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.